أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 377. حديث خص البلاء بمن عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم. Sıkıntı ve bela özellikle insanların tanıyıp bildiği kimselerin başına gelir. Ama halk içinde onları tanımayanlar da vardır. Yani bir başka yönüyle onları tanımayanlar da onlarla birlikte yaşarlar. Bela, Türkçe'de kullanıldığı şekliyle adamın şerrine, kötülüğüne olan her şeydir. Belasını buldu demek ya da Allah belanı versin demek bu anlamda kullanılır. Oysa Arapça'da bela imtihan demektir. Sanki Türkçe'ye yakın bir kelimeyle kişinin bilenmesi, onun hazır olması için kendisine verilen sorular ya da imtihan ortamı demektir. Kendisine imtihan soruları olarak sunulan her şey, ona verilen, onun başına gelen belasıdır onun. Bu anlamda, imtihana tabi tutulanlar, hem de üstelik sıradan insanlardan farklı, değişik, ayrı sorularla imtihana tabi tutulan insanlar, sanki özel insanlardır. Şu insanların tanıyıp bildiği, herkesin tamam o olur dediği insanlardır. İmanları farklı, İslamları farklı, ihsanları farklıdır onların ve her bir iman genişlemesinde ve her bir iman artımında onların yeniden imtihana tabi tutulmaları zaten Allah'ın yazgısıdır, yasasıdır. Çünkü 29. sure Ankebut suresinde bu konuyu şöyle öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Dinleyin. Bakın, size Allah söylüyor, öyle dinleyin. Elif, Lam, Mim. Başkalarının sözüne benzetmeden Allah sözü olarak, yani en bilen, yani gerçekten bilen, yanılmaz bilen, güçlü ve kudretli, Rahman ve Rahim olan Allah söylüyor, öyle dinleyin. Dinliyoruz. Kulak kesiliyoruz. Can kulağıyla, kendi kulağımızla, kendimiz dinliyoruz. Rabbimizi, ilahımızı, Allah'ımızı dinliyoruz. Diyor ki, yani insanlar, inandık diyecekler, sonra denenmeyecekler. Öyle mi zannediyorlar? Hesaplarını bu zanna göre mi yapıyorlar? Olur mu öyle şey? Daha öncekiler de imtihana tabi tutulmuşlardı. Böylece Allah, onların içinden sözüne sadık olanlar, tasdik erbabı olanlar, sadıkane bağlı, sıddık makamına talip olanlarla, yalandan, yalancıktan söyleyenleri ortaya çıkarsın diye böyle bir imtihan modeli ortaya koyuyor. Bir de, Enfal suresinde gerçek ama gerçek müminlerin hakikaten hakka mümin olanların vasıfları sayılırken imanlarının arttığından söz edilir. İnnemel müminûne ellezîne izâ zükirallâh vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim etevekkelûn. Yani anlayabildiğimiz bugünkü kullandığımız ifadelerle müminler öyle kimselerdir ki Allah'ın gündemde tutuluşu, Allah'ın gündeme alınışı, Allah'ın gündem oluşu konusunda kalpleri titrer, ürperir, aman derler, karşı gelmemeye, memnun etmeye, onun dediği gibi olmaya çalışırlar. Allah ne dediyse öylece olmak isterler. Kalpleri bunun için heyecan halindedir. Ayrıca Allah'ın ayetleri kendilerine okununca, gel peşi sıra git diye ayetler takdim edilince, tilavet olununca ayetler, gel ama bunun peşinde hayatını sürecektin, bunu takip edecektin, işte mesaj, işte emir, işte nehi denilince, onların imanları artar, onu yapmaya, onu uygulamaya, onun peşinden gitmeye gayret bulurlar, imanları güçlenir. Bir de Allah'ın verdiklerinden infak ederler. Buna göre, insanlardan kimileri, Allah'ın dediklerine evet, tamam ya Rabbi, ben aynen kabul ediyorum, bu benim imanımdır diyorsa, onların bu konudaki sözlerinin sadakat mı, yoksa yalan mı olduğu konusunda imtihana tabi tutulacakları gerçeğini unutmadan hadisi yeniden okuyoruz. Hussal belâ'u bimen arafen nâs. İnsanların tanıdığı insanlar, insanlar arasında tanınanlar, imanıyla, İslamıyla bilinenler, gidip kendilerine müracaat edilenler, dertlerin çözümünde, sıkıntıların hallu fasl edilmesinde, kafalarına, gönüllerine, samimiyetlerine müracaat edilenler, işte bu insanların belaları özel olarak kendilerine sunulacak. Sıkıntı ve bela özellikle bunların başına gelecektir. Çünkü bir tek kendilerinden değil, anladığım kadarıyla kendileri dediğim oğlu, kızı ve karısı ve kocasından başka, anne baba ve çocukları, yakın akraba ve uzak akraba ve çocukları, mahalledekiler, çevredekiler, bütün Müslümanlar ve yeryüzü insanlığının dirilişi için bunlar sorumludur ve imtihan bunlara özel olarak ayrılmıştır. Ve bunlar özel olarak imtihana tabi tutulacaktır. Ama onların yaşadığı bu toplumda ve aşefihim onlar arasında, onlarla beraber, onların içinde men lem yarifum, onların bu özelliğini tanımayanlar da vardır. Yani insanlar tanıyor ama herkes de tanımak durumunda değildir. Yani babasının veya oğlunun, komşusunun veya arkadaşının, o mahallede yaşayan o, bu konuda özel imtihana tabi tutulmaya layık görülen kişinin kadro kıymetini bilmeyen insanlar da vardır. Halk içinde onları tanımayanlar olduğu gibi, onları tanımayanlar onlarla birlikte de yaşarlar diyebiliriz. 378 Hasletan la teştemi'an fi mü'min el-buhlu ve su'ul huluk. Cimrilik ve kötü ahlak, müminde bir araya gelmeyecek iki özelliktir. Siz buna benzer bir başka hadis hatırladınız mı? Mesela, bir müminde her çeşit yanlış, kusur, kabahat olabilir. Bir mümin neredeyse hani bir böyle hadisin tercümesi olmadığından dolayı rahatlıkla ifade edecek, sanki her yanlışı yapabilir ama bir tanesi hariç yalan söyleyemez demişti aleyhissalatü vesselam. Peki ama bakın burada bir başka iki özellik çıktı karşımıza. Cimrilik ve kötü ahlak. Ne dersiniz? Bunlar müminde olur mu? Olmaz elbette. Yani eğer aleyhissalatü vesselam bir sözlerinde, bir mübarek sözlerinde, bir şerefli sözlerinde yalan müminle beraber olmaz demişse elbette olmayacaktır. Mümin yalan söylemeyecek ama işte bu sözde de cimrilik ve kötü ahlak bir müminde bir araya gelmez demişse peki ama cimri olabilir mi bazen? Elbette. Yani insanın kendisine karakter olarak yerleştirdiği özellikleri şöyle topladınız, çarpıp böldünüz, ne çıktı? Cimrilik çıktı. Ama İslam'dan kaynaklanmamıştı. Babası öyle eğitmiş, annesi öyle korkutmuştu. Toplumda öyle baskılar vardı. Onun malını neden başkalarıyla paylaşsındı? Ama neden ikram etsindi? Cömert olmasının ne anlamı vardı? Daha bilmem neler ve neler denilmişti de o adam cimri olmaya başlamıştı. Tamam. Ama aynı zamanda bir de kötü ahlak, hayır, ikisini birden bir adamda göremezsiniz, olmaz öyle şey. Hem mümin olacak hem ikisi birden. Peki ama hem mümin hem cimri olur mu? İmanı kadar cimrilikten kurtulacaktır. Cömert olsaydı gerektiğinde malının tamamını infak edebilecekken, şimdi imanıyla biraz ama biraz daha, en son seferden biraz daha artırmaya çalışacak. Bir hurması varsa yarısını verebilecek mi? Belki o anda veremeyecek ama 5 hurma, 10 hurma olduktan sonra birkaç tane vermeye başlayacaktır elbette. Kötü ahlakı vardı da, liste yapsa sayfalar dolardı da belki onları bir bir silmeye çalışacak, bir bir azaltmaya çalışacaktır. Cimrilik gerçekten insanda kötü ama müminde çok kötüdür. Yıllar önceydi. Bulunduğum, yaşadığım şehirde yaşamak zorunda olduğunu zanneden bir hanım kız ziyaretime gelmiş. Belli, tedirgin, bir problemi var. Yanında bir arkadaşıyla birlikte. Hayrola dedim, derdiniz ne? Güldüler. Ziyaret dediler. Onu biliyorum ama sıkıntınız var, öyle anlaşılıyor dedim. Yanındaki sözü açtı. Arkadaşı evlilik için bir isteyen var da bir talibi var. Onu sormaya geldik. Hayrola, hayrolsun, mübarek olur inşallah. Allah yardımcınız olsun gibi dualardan sonra buyurun dedim, isteğiniz ne? Öyle yapmam gerektiğini zannediyordum, öyle inanıyorum. Yani ben adres bulamıyor, ben adres veremiyordum ama böyle bir iş ortaya çıkınca eğer bilgime müracaat ederlerse ya da bilgilendirmeme ben elimden geleni yapmak zorundaydım. Dedi ki bir öğrensen, evet öğreneyim ama nesini dedim. Neler istiyorsun? Mesela yani sen bu konuda onunla ilgili hangi bilgiler almak, nasıl bilgilenmek istersin dedim. Kendince saydı. Şöyle, şöyle yönleri, şu bu tarafları diye. Ama dedi bir sorum daha var, bir isteğim daha var dedi. Ama dedi bir yönünü daha öğrenmeni isterim. Buyurun dedim. Bir de cimri mi değil mi, cömert mi onu öğreniver. Şaşırdım. İlk defa böyle bir teklifle karşılaşmıştım. Hayrola dedim, bu neyin nesi nereden çıktı? Dedi ki, cimri kim ise hayır gelmez ondan, cimri de hayır olmaz. Ama dedi, hoca takımının cimrisine derman yetmez, o zaman kesinlikle olmaz dedi. Evet dedim, Allah'tan lütuf ve ihsandır inşallah. İşe bak, arkadaşlarına en yakın tanıyanlara sordum. Ve de cömert mi cimri mi dedim. Hiç irkilmeden dediler ki, içimizde tanıdığımız en cömert odur. Mübarek olsun. Geçinip gidiyorlar inşallah. Evet, cimrilik ve kötü ahlak bir müminde bir araya gelmez ki, olmaz ki. Peki ya kötü ahlaktan ne anlarsınız? Hani İslam'ın istediği, bir mümine yakışan, olması gereken özelliklerden herhangi birinin ya da tümünün tersinden bakarsanız, işte o kötü ahlaktır ve Müslüman öyle olmaz. Mesela, namazda ciddiyeti yoksa, eyvah! Ya da oruç konusunda heyecanlanmıyorsa, vah vah! Ama efendim verdiği sözü tutmuyor, emanete hain davranıyorsa, yok hain davranmıyor da hain davranırsa da eyvallah etmiyorsa, ya da dakik değilse, titiz değilse, kalp kırmak ya da kırmamak onun için önemli değilse, aman efendim daha neler ve neler, yediğine dikkat etmiyorsa, içtiğine dikkat etmiyorsa, giyim kuşamı onun için önemli değilse, dışındaki insanların yanlışına eyvallah etmiyorsa, doğruları onu ilgilendirmiyorsa, daha neler ve neler. Evet, kötü huy. Elbette İslam'ın istediği şeylerin tersidir. Bir müminde bunlar olur mu? Hem de cimri olacak öyle mi? 379. Bir iki özellik daha sayacak şimdi aleyhissalatü vesselam. Hasleten la tekunani fi münafikin husnu semtin ve la fıkhun fiddin. Müminde bir araya gelmeyecek iki özelliği anlamıştık. Cimrilik ve kötü ahlak. Münafıkta da bir araya gelmeyecek iki özellik varmış. Dini yaşama bilgisinde derinlik, yani ince anlayış, bir de tavır ve davranış güzelliği. Bunlar da münafıkta olmayacak iki özelliktir. Yani bir münafık dini böyle enine boyuna düzgün anlamayı beceremez mi? Becerseydi niye münafık olsun zaten? Hayırını şerini bilseydi. Fıkıh konusunda Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönem, aleyhissalatü vesselamın konuştuğu dönemin anlamını böyle zannediyorum. Yani kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri fark etmesidir. Kârına ve zararına olan şeylerin bilincine vermesidir. İşte bu anlamda fıkıh, bir insanda varsa o adamın münafık olması mümkün değil. Gaflet eder, yanlış yapar, günaha girer, Elbette hatası, kusur ve kabahati olur ama adam münafık olmaz. İçten içe, iç dünyasında kafir, dışa yansıyan şekliyle de Müslüman olacak. Olur mu öyle şey? O adam hem dini anlasın, dinin özünü anlasın, dini yaşama bilgisinde derinlik kazansın, ince bir anlayış sahibi olsun, sonra da münafık olsun. Olmaz öyle şey. Bir de husn-ü semtin, tavır ve davranış güzelliği. Nasıl? Bir adam münafık olacak, tavrında ve davranışında güzellik olacak. Tahmin edebiliyor musunuz adamın ruh halini? Yani içi başka, dışı başka ve dengede bir davranış gösterecek. Mümkün değil. İnandığı ayrı, yaşadığı ayrı, adamda denge bulacaksınız. Mümkün değil. Yani adam kalbine yerleştirdiği hayat programıyla eylemsel olarak yaptığı hayatı, yaşadığı hayatı birbirine mutabık bulacaksınız. Mümkün değil. Öyle olunca o adam içten ayrı, dıştan ayrı iki kişinin kimliğin kesişim noktasında parçalanıyordur. O paramparça bir ruh haliyle de dengesiz ve dengesizliği dışa yansıyacak biçimdedir aslında. Demek ki bir anlamda belki de kişilerin münafık olduğunu birilerine haber etmek gerekmiyor. Bakın falan münafıktır, filan münafık denilmesi gerekmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de anlayabildiğimiz kadarıyla Huzeyfe İbnül Yaman Hazretlerine sadece bildirmiş falan falan falan falan, aslında inanmadığı halde Müslüman görünüyorlar diye. Ama herkesin bilmesi gerekseydi herkese söylemez miydi? Öyleyse sen de eğer Allah'ın sana verdiği firaseti hayırda kullanmayı becerebilirsen, karşındaki insanın münafık mı, samimi bir Müslüman mı, gariban bir Müslüman mı olduğunu anlarsın elbette demektir. Çünkü münafık tavır ve davranış güzelliğine sahip olamaz. Farklıdır. Hesabı farklı. Aynı anda birden fazla hesabı birlikte yaşamak zorundadır. Ne yaptığını bilmez, ondan dolayı hesap içindedir. Davranışlar bir o yana, bir bu yana meyleder. Tekrar okuyorum. Son iki hadisi. Cimrilik ve kötü ahlak müminde bir araya gelmeyecek iki özelliktir. Dini yaşama bilgisinde derinlik, yani birinci anlayış ile tavır ve davranış güzelliği münafıkta olmayacak iki özelliktir. 380. Hıyaru ümmeti ehidda'uha ellezine izâ gâdibû raca'û. Ümmetimin en hayırlıları öfkelendiklerinde öfkelerini yatıştıran kılıç gibi keskin kimselerdir. Allahu Ekber. Hem adam kılıç gibi keskin, net bir tavrı var, hem de ümmetin en hayırlısı olma makamında. Nedenmiş o? Öfkelendiklerinde öfkelerini yutabilirlermiş de ondan. Ben Allah'tan bunu kendim ve Müslümanlar adına istiyorum. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama bunda samimiyetim gerçekten, İçten, yürekten bir isteğimle bunu istediğimin beyanı olsun diye de sizden rica edeyim. Gördünüz mü ki ben gazaplanmışım, ben öfkelenmişim, ben dengeyi kaybetme makamındayım, ortamındayım. Lütfen o görevde sizin olsun, yanımdaysanız uyarın. Yani ben beni yatıştırmak konusunda seninle ortaklaşmak istiyorum. Ey sen o anda yanımdaki Müslüman. Bakın konuyla ilgili tarihe mal olmuş bir olay okumuştum. Beşinci halifedir diye de bilinen Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, adaletin timsali ikinci Ömer olarak da tanınmıştır İslam tarihinde. Elbette adaletli ve halife makamında bir kul olarak Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimizin, Ömerül Faruk'un peşi sıra giden bu Ömer bin Abdülaziz Efendimiz de onun gibi olmaya, iyi bir Müslüman olmaya, ümmetin en hayırlısı olmaya çalışıyordu. Şöyle bir olay anlatılır onunla ilgili. Bir gün abdest alacağında, hani lavaboda bir akarsu kenarında abdest almıyormuş meğer, bardaktan mı ıbrıktan mı su dökülecek, altta onunla ilgili bir kapkacak vardır elbette. Leğen mi benzer bir şey midir nedir bilmem. İşte ona cariyesi yardımcı olacakmış. Ama insan ya, cariye çok da hassas davranıyor belki de. Çünkü karşısındaki efendisi O gün için yeryüzündeki insanların en hayırlarından biri Ömer bin Abdülaziz'in abdest suyuna hizmet ediyor. Elbette heyecanlanmış belki de. Bir de insan ya, birdenbire elindeki o ıvrık mı bardak mı nedir? Birdenbire alabora olmuş, elinden fırtmış ve Ömer bin Abdülaziz'in eli kanamış, çarpmış çünkü. İnsan ya, bir an boş bulunmuş ve gazaplanmış, öfkelenmiş, neredeyse ama belli olmuş, belki yüzü kızarmış, belki kulaklarına kadar hiddetlenmiş, belki damarları kabarmış ama belli ki öfkelenmiş. Kadın sakin, biraz ürkek ama kenarda Müslümanca bir ahlak ile hafif bir ses ama karşıdakinin duyacağı kadar hafiften okuyuvermiş. Vel kazimin el gayiz. Tamam demiş. Yutkunmuş Ömer bin Abdülaziz. Seslenmemiş, biraz sakinlemiş şöyle. Kadın cesaret bulmuş, devam etmiş ayete. Vel afin anin nas. Affettim kız seni demiş. Kalır mı, durur mu o, bu ödülü alan cariye, bunu duyan cariye, karşısındakinden bu haberi, karşısındakinden bu mükafat haberini alan cariye durur mu? Ayeti tamamlayıvermiş. Vallahu yuhibbul muhsinin. Diğeri de ondan kalır tarafı mı var? Ayettir okunan, Allah söylüyor olunca hemen o da son hükmü beyan etmiş. Tamam, azat ettim seni, hadi hürsün artık demiş. Bu ayetler Ali İmran suresi 134. sırada. Ama 133 ile birlikte okuyalım. Çünkü bir anlam bütünlüğü olacak. Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhes semavatu vel ard. Ey kullarım! Haydi kullarım! Rabbinizin mağfiretini kazanmaya, Rabbinizden bir mağfiret elde etmeye, yapıp ettiğiniz yanlışları yok kabul etsin, hata, kusur ve kabahatları affetsin, eksiklikleri tam kabul etsin diye Rabbinize yalvarıp yakarın, onun kabulüne koşun. Haydi kullarım, koşun, bir yarış, bir yarışma başlasın, her biriniz birbirinizi geçin, Rabbinizden bir mağfirete doğru, hadi koşun. Bir de cennet için yarışın ki, onun açılımı bütün gökler ve yeryüzü kadardır. Şimdi dürülmüş durumda olabilir. Açılınca o kadar olacaktır. Bütün semavat ve arz kadar olacaktır. Peki ama, eni o kadarsa ya boyu mu diyeceksiniz? Öyle de anlaşılır. Eni bütün gökler ve yer kadar, boyunu zaten kimse bilmez. Bu kadar geniş bir cennet, bu kadar geniş cennetler için. Çünkü bir başka hadis bize şunu öğretiyordu. Cennete en son girecek olan Müslümana yeryüzünün 10 katı genişliğinde mükafat verilecek, cennette yer verilecekti. Dünyanın 10 katı genişliğinde hem ne kadar büyükmüş son girene, ya ilk girenler ölçülür mü? Ne mümkün, zaten bunlar ölçülsün diye değil, düşünülsün de iman artsın diye örnekler galiba. Hatta sahabeden biri Kur'an okurken cennette müminlere ikram için görevli, hani o hizmetçi durumunda vildan ve gılmanlar var ya, onların güzelliklerini anlatan ayeti okuyunca sanki çevreye saçılmış inciler gibi diye Allahu Ekber diyor adam. Radiyallahu teala anhum ecmain. O sahabeden zat diyor ki Allahu Ekber, hizmetçiler bu kadar güzel olur da acaba kendilerine hizmet edilen cennetlik müminler ne kadar güzel değil mi? İşte açılınca eni bütün gökler ve yeryüzü kadar olan cennete ve de Allah'tan bir mağfirete koşun, koşuşturun ki bunlar üiddet lil muttakîn, müttakilere hazırlanmıştır, müttakilere hazır edilmiş, onları beklemektedir. Kimmiş o müttakiler? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Darda ve bolda, sıkıntıda ve zorlukta Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcarlar, Müslümanlarla paylaşırlar, bütün imkanlarını Müslümanlarla birlikte kullanırlar. Bollukta da darlıkta da Allah için harcamayı bilirler. İnfak ehlidir onlar. 1. 2. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ. Öfkelerini yutarlar. Öfkelenebilirler. İnsandır onlar ama öfkelerine göre hareket etmezler. Ayaktaysa oturur, değilse ayağa kalkarlar. Orada olmazsa ayrılır, Değilse abdest alırlar, yetmezse namaz kılarlar. Ama bir Müslüman vardır yanlarında, o da ellerinden tutar, onu oradan ayırır, onu sakinleştirir elbette. Ama kulak verir böyle Müslümanlara, o tür uyarılara, o tür sükunet telkinlerine. Başka? 3. Vel afin aninnas. İnsanları affetmeyi de bilirler. Hem neden affetmesinler? Ya Rabbi, gücüm yetiyor da affettim. Sadece senin beni affetmeni istiyorum da ondan derler. Öyle ya, Allah'ın affetmesini istemezler mi? İsterler elbette. Sonuç, vallahu yuhibbul muhsinin. Allah huzurunda olma bilinciyle, böylece ihsan makamında olan Müslümanları elbette Allah sever. Bu ayetleri dinleyince Ömer bin Abdülaziz elbette öfkesini yutmuş, karşısındakinin yanlışını affetmiş ve ihsan makamında olmak, ihsan sahibi olmak için de onu özgürlüğüne kavuşturmuştur. Hadi azat ettim, artık özgürsün demiştir. Hadisi tekrar okuyorum. Hıyar ümmeti ehiddâuha ellezîne izâ gâdibû racaû. Ümmetimin en hayırlıları, öfkelendiklerinde öfkelerini yatıştıran kılıç gibi keskin kimselerdir. 381. Hıyar ümmeti ulemâuha. Ümmetimin en hayırlıları alimleridir. Ve hıyar ulemâiha hulemâuha. Allah'a boyun eğmenin yolunu bilen alimlerinden hayırları da insanlara yumuşak huylukla hassas davranan hilim sahipleridir. Ela ve innallâhe yâfiru lil âlimi errahîmi erba'ine zemben kable en yâfira lil cahidil bedî'i zemben vâhide. Allahu Teala merhametli bir alimin 40 günahını ahlaksız bir cahilin bir günahını bağışlamadan önce bağışlayacaktır. Ve innel alimer rahime yeci'u yevmel kıyameti ve nuruhu kad adda'e fe yesiru fihi kema yesiru kevkebud durriyu. Kıyamet günü merhametli alim geldiğinde onun ışığı da parıldamaktadır. Onun ışığının yayılışı inci ışıltılı yıldızlar gibidir. Alimin hal ve ahvalini anlatan bir hadis huzurundayız. Ümmetimin en hayırlıları alimleridir. Alim, şimdi insanlar kimi alim diyorlar bilmem ama Kur'an'ın geldiği dönemki literatüre göre, o günün ifadelendirme sistemine göre alim, Allah'ı bilen, onun Rab ve ilah oluşu gerçeğini bilen, onun gönderdiği vahyi bilen, kitabı bilen, kitabın konularını, ahiret, kıyamet, cennet, cehennemi bilendir. Müslümanlığı bilen alimdir. Allah Kur'an'ı ilim olarak göndermiştir. Bu gelen ilimden sonra sen yine de onların heva ve heveslerine uyarsan şeklindeki ifadeler Kur'an'ın ilim olduğunu anlatır. İlim sadece bu anlamda Kur'an ve sünnettir. Allah'ın ve peygamberin dedikleri ilimdir. İşte bunları bilenler ümmetin en hayırlarıdır. Ama yani sen fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarih, coğrafya ve de matematik, aritmetik, geometriye ilim demiyor musun diye sorma bana. Ben o bölümü bilmem ki. Bugüne kadar bilmedim de zaten. Ama hadis okuyorum ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde ilim, alim, Allah'a karşı gelmekten korkandır. Allah'ın dinini bilendir. Onu razı etme yolları ve onun gazap edeceği şeylerden haberdar olmak. Yani işte bunları bilebilmektir. İşte alim odur ve ümmetin en hayırlısıdır. Ve hem ki herkes Müslüman olarak kafirlere karşı alimdir de tabii. Her bir Müslüman kendisini yaratanın Allah olduğunu bilir ki alimdir. Allah onu imtihan ediyor, bu bilgiye sahiptir ki alimdir. Allah kendisinin cennete gitmesini ister ve bunun için peygamberler göndermiştir, alimdir. Bu bilgiler onu alim kılar elbette. Ölecektir ve yeniden dirilecektir. Hiç kimsenin kendi kendisine bilemeyeceği bu bilgiyi bilen alimdir. Allah hesaba çekecektir. İyiler cennete gidecek, diğerlerine cehennem vardır. Cennette ve cehennemde ebedi bir hayat bizi beklemektedir. Bunları bilen alimdir elbette. Ama bunları kim ne kadar daha çok biliyorsa o daha çok alimdir. Alimler içinde de Allah'a boyun eğmenin yolunu bilen alimlerin en hayırları ise, insanlara yumuşak huylukla hassas davranan hilim sahipleridir. Yani alim demek, Allah'a boyun eğmenin yolunu bilen kimse demektir. Allah'a kulluk yapmayı bilen demektir. Sıkıntılar karşısında, hayatın problemlerini çözüm konusunda, karar alma makamında, insanlarla diyalogda, sosyal, siyasal, ekonomik, toplumsal ve bireysel hayatta nasıl yaşayacağını Allah'a sorup danışıp peygamber modeli, peygamber örneğiyle öğrenen, bilen insanlar alimdir ki bunların da en hayırları insanlara yumuşak huylukla hassas davranan hilim sahipleridir. Ya Rabbi bizi onlardan kıl. Amin. Bu konuda bana da dua edin. Müslümanlar birbirlerine dua etsinler. Ama özellikle İslam'ın Kur'an ve sünnet bilgisi anlamına, ilmine sahip olan alimlerin bu huyda olmalarına dua edelim. Yani bir adam hem İslam'ı bilecek, hem de hilim sahibi olmayacak, yumuşak huylu olmayacak, insanlara hassas davranmayacak, kırıp dökecek, onlar da hayır olmaz elbette. Dua edelim de Kur'an ve sünneti bilenler daha güzel ahlaklı olsunlar. Allahu Teala, merhametli bir alimin 40 günahını, akılsız bir cahilin bir tek günahını bağışlamadan önce bağışlar. Peki ama neden mi? Allah'a neden diye sorulur mu? Sadece anlamaya çalışıyoruz. Olur mu ya Rabbi, ben cahil olmaya, ben ahlaksız olmaya devam edeceğim. Benim bir günahımı merhametli bir alimin 40 günahından önce affedeceksin demeye kimin yetkisi olur? Olur mu öyle şey, Allah da demez mi? Dememiş mi? Bakın peygamberine dedirtmiş ya, dinliyoruz. Merhametli bir alim olun. Günahınız 40 tane de olsa, hani önceden cahildiniz, hem de ahlaksızdınız ya, o zamanki günahlarınız, o tür insanların günahlarını bağışlamadan önce sizi bağışlayıvereyim demiyor mu? Öyleyse hem alim olalım, hem merhametli olalım, Allah günahlarımızı affetsin. Ayrıca kıyamet günü, merhametli bir alim geldiğinde, onun iman nuru, onun İslam ve ihsan nuru, onun ışığı parıldayacak, çevreyi aydınlatacaktır. Hadid suresinden Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi imanihim ayetini hatırlayın. Ya da müminlerin orada nurları olacaktır ki Cenab-ı Hakk'a şöyle dua edecekler. Rabbena etmim lena nurana ve ağfir lena. Ya Rabbi bizim nurumuzu biz cennete ulaşıncaya kadar bizden alma. İşte onların nuru parıldayacaktır. Onun ışığının yayılışı sanki inci ışıltılı yıldızlar gibi olacaktır. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.